Ayrım 5.
Sayfa 36. Söz konusu atılımlar gerçekliği yansıtma ya da yorumlama yolunda çok belirgin yöntemlere ya da ölçütlere sahip olmak istediler. Onlara göre yaratmak eylemi çok belirgin bazı ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmeliydi. Sanatın bugün yer yer özelleştiğini, çok zaman özneli ulaşmak adına, derin olmak adına iyiden iyiye soyutlaştığını, hatta bazen bilmece özelliği kazandığını, artık yalnızca sezgilere açık duruma geldiğini, bazen aşırı biçimciliğe tutulduğunu, böylece kalabalıkların dışına düştüğünü, etki alanını iyiden iyiye daralttığını görüyoruz. O zaman sanat gerçek alıcılarını ya da izleyicilerini dar bir çevrede, belki de bir seçkin izleyiciler çevresinde buluyor, böylece yöneldiği bir avuç insanla kapalı bir ortam oluşturuyor. Modern sanatın belirgin özelliklerinden biri, biraz da az önce andığımız özel ilkelere sahip olma tutkusu içinde, hızlı bir gelişim ya da değişim düzeninde baş döndürücü bir çeşitlilik kazanmış olmasıdır. İzlenimci resimden soyut resme, simgeci şiirden gerçeküstücü şiire geçiş bir yarım yüzyılın içinde gerçekleşti. Bir yarım yüzyılda roman, öykü, müzik büyük değişikliklere uğradı. Her şey alışılagelmiş sanat anlayışının hızla aşınmasına bağlı olarak gelişiyordu. Eskiler görünür gerçekliği yaratıda tek dayanak olarak alırlardı. Yeniler var olanda görünmez gibi duranı, özellikliği, özgürlüğü yakalamaya özen gösterdiler. Var olan ışık, renk, olay düzeninin dışına çıkmaktı bu. Bir başka anlamda da estetik nesnenin geniş ölçüde yoruma tutulmasıydı. Artık yapıt basit bir yansıtıcı değildi, özel bir yaratıydı. Kendinde gerçekliğin anlamını ya da çeşitli anlamlarını barındıran apayrı bir bütünlüktü. İmgelem ya da tasarlama gücü bundan böyle, sanata bazen insan usulünü zorlayacak biçimlerde ya da ölçülerde belirleyici bir güç olarak katılıyordu. Kurgunun sanatta daha da ağırlık kazanmasıydı bu. Bundan böyle doğanın verilerini kendine göre değerlendirmeye ya da yorumlamaya yöneldi sanatçı. İnsanın doğaya olabildiğince geniş ölçülerde katılması söz konusuydu. Çağımızda sanatların arasına biri öbürünün gelişmiş bir biçimi olan iki sanat daha katıldı: fotoğraf ve sinema. Fotoğraf, yüzyılımızın başlarında, daha doğrusu yüzyılın ikinci çeyreğine doğru sanat olma özelliğini kazandı. Nesnel görünümlerin ya da anların saptanmasından çok ötede, doğaya ya da dünyaya insan yorumu getirme çabasına girdi. Fotoğraf sanatçısı konuların seçiminde ve ayrıntıların yakalanmasında, öbür sanat alanlarının yaratıcıları kadar başarılı oldu. Sanatın temel anlamı, var olan özel bir bakışla insan gözüyle görmek olduğuna göre, onun görme biçimi bizi özel bir yoldan kendimize ulaştırdığına göre, fotoğraf çeken kişi de makinesini kendi bakışına uygun olarak yönlendirdiğine göre, fotoğrafta nesnenin içinden geçerek insani olana ulaşılabilirdi. Bununla birlikte kimileri fotoğrafın sanat olma yolunda güçlükleri olabileceği görüşünü korudular. Fotoğrafçı her durumda makinesine bağımlıydı. İnsani olanı ancak nesnelliğin belirgin yapısı ve şaşmaz ölçüleri içinde yakalayabilirdi. Onun doğaya ya da dünyaya insan yorumu getirebilmek için kurgulama olasılığı, nesneyi bozma, nesneyi eğip bükme olasılığı bulunmalıydı. Bu da fotoğrafta söz konusu olamazdı. Ancak bu savın karşıtı da tutarlıdır. Fotoğraf çekinin bakış özellikleri çok gelişmiş fotoğraf çekme teknikleriyle birleştiğinde nesnele insani olanı katmak ve böylece sanatsala ulaşmak zor olmayacaktır. Her sanat gibi fotoğraf sanatı da kendi teknik olanaklarıyla sınırlıdır ve fotoğraf sanatçısı bu sınırlılığı zorlayabildiği ölçüde sanatçı olma koşullarını yaratacaktır. Fotoğrafın sanat olup olmadığı tartışılırken, fotoğrafa dayalı yeni bir sanat, sinema sanatı, sanat olup olmayacağı konusunda çok büyük tartışmalara yer bırakmadan, sanatlar arasında yerini, hatta baş köşeyi aldı, kısa zamanda en yaygın sanat oldu, bununla da kalmadı, sağladığı anlatım olanaklarıyla, bakış ve kavrayış biçimleriyle, uzama ve zamana getirdiği yorumlarla, öbür sanatları, özellikle de romanı etkiledi, sanatlara, özellikle de romana kendi tekniklerini benimsetti. Çağdaş romanda tanıtlamanın giderek önemini yitirmesi ve görüntünün her durumda öne çıkması elbette bu etkinin bir sonucudur. Ayrıca çağdaş şiirde çarpıcı görüntülerin yan yana getirilmesiyle kurulan canlı imge örgüsünün de sinema kaynağından beslendiği kesindir. Bunun yanında sinemanın öbür sanatlardan olabildiğince etkilenmesi doğaldı. Buna göre sinema baleden şiire, mimarlıktan yontuya kadar pek çok sanattan, daha doğrusu yerine göre tüm sanatlardan etkilendi. Böylece belki de sanatların en kapsayıcısı, en anlatımcısı, bu özelliğinden ötürü de en yaygını oldu. Sinemanın aydınlarca ciddiye alınmadığı ilk günlerden bugüne çok şey değişti. Aralarında André Malraux, Jacques Prévert, Jean Cocteau gibi adların da bulunduğu birçok ünlü yazar ilgi çekici filmler yaptılar. Ne olursa olsun sinema sanatsal özelliklerine elbette bir çırpıda kavuşmadı. Sinemanın sanat olabilmesi için gerçek anlamda savaşıma girmiş birçok aydın sinema tarihine imzasını atmıştır. Sinema severler bu alanda Lafitte kardeşlerin çabasını her zaman anacaklardır. Sinemayı düzeysizlikten kurtarmak için Lafitte kardeşler 1908'de ünlü yazar ve oyuncuların kapılarını çaldılar. Sonunda Henri Levedan'ın bir senaryosuna göre Guise Dük'ünün katlini çektiler. Filmin gördüğü büyük ilgi gerçek sinema sanatının zaferini ortaya koyuyordu. Bununla birlikte sinema denilince her zaman sanat düşünülmüyor. Bazı kalemler sinema ile edebiyat etkileşiminin yeterli olmadığı, hatta sinemanın tam anlamında sanat olmadığı görüşündeler. Raymond Queneau bu konuda bize şunları söylüyor. Guise Dük'ünün katlinden bu yana sinema bir sanat olmaya çalışıyor. Kuşku yok, sinema sanat olamadı. Edebiyatla da çok az ilişkisi var ya da hiç yok. Yontu müzikle ne kadar ilişkiliyse. Sinema aydın çevrelerin dışında doğdu. Lewis Jacob'un kitabı pek güzel açıklar bunu. Sinemanın edebiyata yaptığı çağrılar, sazını geliştirmek için mimardan yardım isteyen flütçüyü düşündürür. Unutmayalım, bu sanat panayırlarda doğdu, varoşlarda yaşadı, kültürlü kişilerin yardımı olmadan serpildi. Sinema ortaklaşa yaratılan sanatların en ortaklaşa yaratılanıdır. Onun yaratıcıları tam anlamında geniş bir topluluk oluşturmaktadır. Buna göre bir filmin sanatsal gücü o filmi yapanların tek tek ve toplu olarak ortaya koyduğu yaratma gücüne bağlıdır. Demek ki sinema sanatının ayrı bir estetiği vardır ve güzeli gerçekleştirmede sinema sanatı tek tek kişilerin yaratıcılığını gerektiren roman, şiir, resim gibi sanatlarında, toplu yaratıcılığı gerektiren müzik, tiyatro, opera gibi sanatlarında gerçekleştirme koşullarına benzemeyen koşullara uymak zorundadır. Bu koşulların başında aşırı masraflı yapım gereği çok sayıda izleyiciye ulaşma zorunluluğu yatar. Bu yüzden sinema üretimi çok yerde bir sanayi özelliği kazanmıştır. Masraflı üretim büyük pazarı gerektirdiği için sinemacı kendi beğenisinden çok izleyicinin beğenisini birinci planda önemsemek zorundadır. Ünlü sinema ustası René Clair 1898-1981 bu konuda şunları söylüyor. Sinemayı çok erkenden sanat diye belirlemek bir yanılgı olmuştur. Sinema bir sanayi diye alınsaydı, bu arada sanat da elde edilmiş olacaktı. Otomobil yapımcıları otomobilleri hızlı yürütmek yerine eski araba süsleriyle donatmayı düşünselerdi, modern otomobiller ince güzel biçimlerini kazanabilirler miydi? Bugün bir sinema estetiğinden söz ettiğimizde her şeyden önce fotoğraf estetiğiyle anlatı ya da roman estetiğinin bir bütünde bir araya gelmiş biçimlerini düşünüyoruz. Sinema estetiği her şeyden önce bir devinim estetiği olarak görünüyor ve doğal devinimle insani devinimin anlatımcı bir bileşimine dayanıyor. Bir sinema estetiği varsa diyor René Clair, bu estetik Fransa'da görüntü saptama aygıtıyla ve filmle aynı zamanda Lumière kardeşlerce bulunmuştur. Bu estetik tek bir sözcükle özetlenir, devinim. Gözle algılanan nesnelerin dış devinimine bugün biz eylemin iç devinimini katıyoruz. Buna göre sinema sanatı da her sanat gibi her sanattan daha çok yaşamın iç ve dış ritimleriyle ilgilidir. Bir anlık görüntünün ritmi, film gösterme makinesi dönmeye başlandığında bir görüntüler karmaşığının ortaya dökülmesiyle çeşitli ritimlere bağlanıyor. Bir başka deyişle bir anlık imgenin az çok yalın ritmi, ard arda gelen imgelerin birbirini izleyen ritimlerinde eriyor ya da O ritimler bir bütün oluşturmak üzere kavuşuyor. Sinemanın tüm anlatım gücü ard arda gelen ritmik imgelerin oluşturduğu büyük ritmik yapıda belirmektedir. 6. Yaşam koşullarının değişmesi, buna göre düşüncede ve sanatta büyük dönüşümlerin ortaya çıkması, güzelle ilgili araştırmanın da bambaşka bir anlam kazanmasına yol açtı. Güzel araştırması ya da estetik, yüzyıllar boyu felsefenin ya da daha doğrusu metafiziğin kurallarına bağlı kalırken, birdenbire denilebilecek bir hızla bilimselleşme eğilimi gösterdi, hatta bir bilim olmanın yollarını aradı. Estetiğin sorunlarını metafizik düzeyde çözmeye çalışanlar zorunlu olarak soyut güzel araştırmasına yöneldiler. Buna göre güzel nedir ve ne değildir sorusu estetiğin temel sorunu oldu. Platon'un ortaya attığı kendinden şey olarak güzel nedir sorununu düşünürler, geçen yüzyıla kadar tartıştılarsa da pek bir yere varamadılar. Tüm güzel şeyleri güzel kılan bir aşkın güzel, bir kendinde güzel var mıdır? Tek sorun buydu. Gözler önündeki güzelle, sanatsal güzelle ilgilenen pek yoktu. Gerçek güzelin alanına, yani sanat yapıtlarına yönelmeden güzel sorununu çözmek olası değildir. Ne var ki, estetikçi rolüne de yüklenmiş olan filozof, sanatçıdan herhangi bir şey öğrenilebileceğini, güzel sorununu yaratıdan giderek çözebileceğini düşünmüyordu. Filozof, güzelin koşullarını başkalarından öğrenecek değildi, tersine yaratıcıya güzelin koşullarını belletecekti. Bu yüksekten bakış modern zamanlarda olumlu düşüncenin gelişmesiyle dağılmaya başlayınca estetiğin peşindeki kişiler tümden genim kadar tüme varımı da önemsemeye, genel bilgilerden sanat yapıtlarına ulaşabilmek için sanat yapıtlarından giderek genel bilgilere ulaşmanın yollarını aramaya başladılar. Estetiğin ayaklarını yere basmasıydı bu. Bu yükseklerden iniş, estetikçiyi laboratuvar gereksinimiyle baş başa bıraktı. Bilim olmak artık laboratuvarda olmakla olasıydı ve tüm sanat yapıtları bizim için koskoca bir laboratuvar oluşturmaktaydılar. Bu laboratuvarın uçsuz bucaksızlığı, konunun ölçüsüz genişliğini ve bu geniş konuya uyacak yöntemler bulmanın büyük zorluğunu duyuruyordu. Zorluk çaresizliği getirmedi, ancak estetiği parçalanma tehlikesiyle her sanat alanı için ayrı özellikler kazanma tehlikesiyle baş başa bıraktı. Bu durum estetiğin amaçlarına aykırıydı. Varoluş nedenleri ve özellikleri bambaşka güzellikler varsa estetik yoktur, estetikler vardır. Estetik araştırma tüm güzelliklerin temel kurallarını ve temel özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan araştırmadır. Güzel araştırması bir bütündür, sanatlar üstü bir araştırmadır, tüm sanatları bir bütünde bir araya getiren bir araştırmadır. Sözünü ettiğimiz dağılma gerçekleştiği zaman estetik diye bir alan kalmayacaktır. Buna karşılık her sanatın güzel sorununu kendi başına çözme olasılığı yoktur. Bugün estetiğin büyük sıkıntılarından biri, estetikçilerin araştırmalarında genellikle tek bir sanata ağırlık vermek istemeleridir. Ünlü estetikçi Lalo bize bu sıkıntıyı şöyle duyurur. Pek çok estetikçi tek bir sanatı incelemekle sınırlanır. Tenney'nin Sanat Felsefesi kitabı yalnızca plastik sanatları konu edinmektedir. Sanat eleştirmecisi sözü yalnızca plastik sanatlarla ilgilenen yazarlar için kullanılır. Bu abartı bir ön yargı durumuna gelmiştir. Güzel sanatların müziği de edebiyatta belirlememesi çok zaman olağan sayılır. Sanat Tarihi adlı birçok ansiklopedi, başlığın güzelliğine karşın sanatın tarihiyle ilgili değildir. Güzel sanatlar okulunda da güzel sanatlar öğretilmez. Eskinin estetikçisi metafizikçiydi, şimdinin estetikçisi sanat kuramcısı ve eleştirmecidir. Estetiğin bilimselleşmesi, estetikçi ile eleştirmeci arasındaki uzaklığı hızla kapattı. Lalo bu konuda da şu belirlemede bulunmaktadır. Eleştirmeci de, estetikçi de, biri doğrudan doğruya öbürü biraz daha dolaylı olarak belli bir sanat yapıtını ele alırlar. Her ikisi de bu yapıt üzerinde aynı görüş açısına sahiptirler. Onu önce açıklar, sonra yargılarlar. Yalnız biri daha çok genel bilgilere bağlanır, öbürü daha çok özgül olanlara bağlanır. Bu iki bakış biçimi arasında soyutlama açısından bir derece ayrımı vardır. Düşünce yapısıyla ilgili bir tür ayrımı yoktur. Eskinin estetikçisi böylece tarihe karışırken eskinin eleştirmecisi de hızla geçerliğini yitiriyor, aranılmaz oluyor. Eskiden eleştirmeci olmak için kendinde eleştirici bir güç bulmak büyük ölçüde yeterliydi. Eleştirmeci olmanın bugün bazı koşulları vardır. Bu koşullardan biri en azından tek bir sanat dalında, olabilirse birkaç sanat dalında tüm sanat dallarının temel sorunlarını tartışabilecek ölçüde bilgi sahibi olmaktır. Bir sanat dalının giderek tüm sanat dallarının temel sorunlarını yetkin bir biçimde kavrayabilmek de her şeyden önce sanatçılara vergidir. Gerçek müzikçi, müziğin başlangıcından bugüne tüm serüvenlerini ince ayrıntılarıyla bilen, bu ayrıntıların ışığında kendi sanatına aydınlıklar getiren insandır. Bu yüzden bazı çağdaşlarımız biraz aşırı bir tutumla en iyi estetikçilerin sanatçılar, gerçek sanatçılar arasından çıkabileceğine inanırlar. Fransız şairi ve eleştirmecisi Théophile Gautier biraz öfkeli bir tutumla şunları söylüyor. Hiçbir ürün vermemiş bir eleştirmeci alçak biridir. Bir laik kişinin karısını kandıran bir papazdır o. Laik kişi onun kendisine yaptığını ona yapamaz ve onunla dövüşemez. İster sanatçı olsun, ister olmasın, bizim eleştirmeciden beklediğimiz, her şeyden önce ilgilendiği sanat dalıyla ilgili, giderek tüm sanat dallarıyla ilgili köklü bir bakışa sahip olmasıdır. Henüz bir bilim olmayı başarmış olmasa da bilimsellik yolunda büyük adımlar atmış olan estetik, eski çözümsüz sorunlarını tümüyle bir yana bırakarak yepyeni, somut sorunlara yöneldi. Bilgide olduğu gibi, sanatta da ya da felsefede olduğu gibi estetikte de tüm sorunların özne-nesne ilişkisi ya da diyalektiği içinde ele alınması doğaldır. Bu çerçevede ortaya çıkan sorunların başında estetik nesnenin ne olup ne olmadığı sorunu vardır. Sanatsal yaratıyla, yani yapıtla olan ilişkimiz, tüm sanat türleriyle ve çeşitleriyle olan ilişkimiz bizi sonunda estetik nesnenin belirlenmesi sorunuyla baş başa bırakır. Estetik ilişkide özne, yapıtı ya da dünyayı gözlemleyen kimsedir. Nesne de gözlemlenen şeyin ta kendisidir. Özne bir sanatçı da, bir sanat izleyicisi de, bir sanat heveslisi de, bir sanat kuramcısı da olabilir. Sanatsal gözlem her şeyden önce bir dış dünya gözlemidir. Yapıt bu gözlemde aydınlığa kavuşur, bu gözlemde kendini ele verir, gizlerini açar, güzelliklerini ve çirkinliklerini gösterir. Bir nesnede, doğanın ya da dünyanın herhangi bir şeyde, bir olay, bir duygu, bir vazo, bir vazonun herhangi bir kıvrımı, bir çocuğun yürüyüşü, bu gözlemde estetik nesne değeri kazanır, bir yapıtı oluşturmak ya da bir yapıtın oluşumuna katılmak için hazırlanır. Estetik nesneyi belirleme ya da nesneyi estetikleştirme işi ön koşulsuz bir ilişkidir. Bir tarihçi tarihte, bir kimyacı kimyada ne aradığını bilir, bir sanatçı nesnede ne aradığını tam olarak bilemez. Bu yüzden estetik nesnenin bir görünüp bir gittiği, sanatçının estetik nesne araştırmasından eli boş döndüğü çok olur. Deneyli ya da bilgili olmak estetik nesnenin belirlenmesinde elbette bir kolaylık sağlar, ancak sanatçının yatkınlığı estetik nesnenin saptanmasında kesin sonuç vermez her zaman. Nesneyi estetikleştiren bakışımızdır ve o anki durumumuzdur. Bakışımızla doğa bir yapılı görünümünü yitirir, çok yapılılaşır. Estetik nesne güzel bulduğumuz, güzel diye belirlediğimiz şeydir. Estetik duyuya sahip bir bireye, estetik haz verebilen her şeye estetik nesne diyebiliriz. Estetik nesne sözünden önce yapıtı anlarız, sonra da güzel diye belirleyebildiğimiz herhangi bir şeyi anlarız. Estetik nesne ister bir sanat yapıtı olsun, ister henüz yapıta götürülmemiş bir nesne olsun, bizden bir araştırmayla aydınlatılmayı bekler. Bu araştırma bizi ona, onu bize yaklaştırır, bazen onunla aramızda çatışmalar yaratır, bazen biz onda bir şeyleri benimserken bir şeyleri yatsırız, ondan bir şeyleri çıkarırken ona bir şeyler ekleriz. Estetik nesneye her yaklaşımımız onu bizde, bizi onda biraz daha aydınlatacaktır. Estetik nesnenin doğada ya da dünyada belirlenmesi, insanla doğanın ya da dünyanın kavuşması olarak düşünülebilir. Sanatçının doğaya katılmış insan olması her şeyden önce estetik nesnedeki buluşmayla olası olur. Algımız bir nesneyi o nesnede hiçbir şeyi değiştirmeksizin bir estetik haz konusu olarak belirlediği zaman estetik nesne parıldamaya başlar. Estetik nesneyi genel olarak nesneden ayıran birincinin duyumsal, duygusal, düşünsel çerçevede bir haz konusu olması, ikincinin bir duyum, bir duygu, bir düşünce konusu olabilse de bu üç ögeyi bir bütünde bir araya getiremez olmasıdır. Bir karpuz resmi benim için bir duyumsal haz konusu değildir, olamaz. Hiçbir gerçek karpuz resmi bizde karpuz yeme isteği uyandırmayacaktır. Bir karpuz bir duyumsal haz nesnesidir. Onu yer ve haz duyarız. Ayrıca onu gördüğüm zaman eski günleri anımsayıp duygulanabilirim. Hatta karpuz üzerinde ayrıntılı bir kimyasal, iktisadi, tarımsal araştırmaya girebilirim. Ama hiçbir zaman onu bu çalışmalarda bir duyum, duygu, düşünce bütünü olarak belirleyemem. Onun bu anlamda belirlenişi ancak sanatta olasıdır. Estetikçi bir duyum, duygu, düşünce karmaşığını yapısal ve toplumsal özellikleri içinde ele alırken ne kadar özgünle sınırlanmış olsa da onu evrensel anlamından koparmayı düşünmeyecektir. Bu evrensele bağlanma tutkusu sanatı bilime yaklaştıran bir kesinliği öngörüyor. Bu yüzden estetikçi neredeyse bir bilim adamı niteliği kazanmaktadır.